Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Ali İmran Suresinden 146. ila 148. ayetlerin tilavetini İranlı karilerden Ali Parhiskar'dan dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke'eyyim min nebiyyin katele ma'ahu ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمْ ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب الْمُحْسِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbani bilginler savaşa girdiler de Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne de boyun eğdiler. Allah sabır gösterenleri sever. Onların söyledikleri Rabbimiz günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı bastıkları yerde sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah dünya sevabını da ahiret sevabını, güzelliğini de onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
İran Radyo Podcast. Burası Ruzvet Caddesi istasyonu. Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliği'nin ele geçirilmesine ilişkin yeni farklı bir anlatı. Bu nadiren duyduğumuz belgelere, vanlılara dayanan bir anlatıdır. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Ruzvet Caddesi İstasyonu podcastine hoş geldiniz. Çağdaş İran ve dünya tarihinin en hassas ve gergin dönemlerinden birine titiz ve büyüleyici bir bakış açısıyla yolculuk ediyoruz. Hicri Şems'i 1357 yılındaki 1979 yılında İran-İslam devriminden sonraki çalkantılı günler ve Washington'da devrimci İran'la nasıl karşı konulacağına dair siyasi tartışmalar. Bu podcast'te yıllardır bir kenarda kalmış ve nadiren anlatılmış resmi belgeleri, basın raporlarını ve birinci elden anıları da inceliyoruz. Gelin Ruzvet Caddesi olarak bilinen bu caddenin 20. yüzyılın en önemli siyasi olaylarından birine nasıl sahne olduğunu birlikte görmek için zamanda geriye gidelim. Peki diplomasının sembolü olması gereken büyükelçilik nasıl oldu da CIA'nın istihbarat ve casusluk faaliyetlerinin merkezi haline geldi? Ruzvet Caddesi İstasyonu podcast'ı olayların tarafsız bir şekilde yeniden anlatılması ve analiz edilmesi için bir fırsattır. İran'ın tarihi hafızasına ikinci devrim olarak geçen olayın belgesel anlatımı. Bu podcast'ın 6. bölümünde İran ile Amerika arasındaki ilişkilerin geleceğini belirleyen Beyaz Saray'daki şahinler ile güvercinler arasındaki çatışmanın belgesel anlatımı. Muhammed Reza Pehlevi'nin Ocak 1979 tarihinde İran'dan ayrılışını ve göçmesini de izleyen çalkantılı günler. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradyo.tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını da takip edebilirsiniz. İran'ın monarşiden cumhuriyete geçiş günlerinde karışıklık yaşayan tek başkent Tahran değildi. Washington'da çalkantılı günler yaşıyordu. Amerikalı siyasetçiler devrim hükümetiyle nasıl başa çıkılacağı, Muhammed Reza Pehlevi'ye sığınma hakkı verilmesi enerji krizinin de yönetilmesi ve Amerika'nın Orta Doğu'daki stratejik çıkarlarının koruması ve hatta İran'a askeri saldırı olasılığı gibi İran'la ilgili temel konularda fikir birliğine varamadı. Bu görüş ayrılıkları Amerikan yönetici elitleri arasında derin bir uçurum yaratmış. Yönetici elit iki ana kampa bölünmüştü: Şahinler ve Güvercinler. Siyaset bilimi literatüründe Şahinler kavramı dış politikada katı, kararlı ve esnek olmayan bir yaklaşım sergileyen ve sıklıkla askeri yollara ve siyasi baskıya başvuran politikacıları ifade eder. Güvercinler ise daha yumuşak diplomatik stratejileri tercih ediyor ve ulusal çıkarların diyalog ve işbirliği ile güvence altına alınacağına da inanıyorlar. Hicri Şems'e 1357-1979 yılının başlarında Washington'daki Şahinler, İran devrimine karşı sert bir mücadele çağrısında bulunarak Muhammed Reza Pehlevi'ye destek verirken, Güvercinler İran geçici hükümetiyle diplomatik ilişkilerin sürdürülmesi ve tırmandırıcı eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurguluyordu. Beyaz Saray'daki Şahinlere dönemin başkanı Jim McCarthy'nin ulusal güvenlik danışmanı Zbigniew Brzezinski liderlik ediyordu. Bu grupta Henry Alfred Kissinger, David Rockefeller, Harold Brown, Savunma Bakanı ve James Schlesinger, Enerji Bakanı gibi önemli isimler de yer alıyordu. Hükümet yetkilileri ve bazı senatörlerin yanı sıra Wall Street bankacıları, Siyonist lobiler ve Dış İlişkiler Konseyi gibi kuruluşlarda sert politikalara da destek verdiler. Brzezinski yıllardır sadık bir Amerikan müttefiki olan Muhammed Reza Pehlevi'ye desteklemenin Amerika'nın Orta Doğu'daki müttefikleri nezdindeki itibarını da zedeleyeceğine de inanıyordu. Mısır'daki Enver Sedat, Fas'taki Kral Hasan ve Suudi Arabistan'daki Kral Halid gibi önemli müttefiklerin hepsi gözlerini İran Şahı'nın kaderine dikmişti. Brzezinski Katar'a yazdığı yazıda "Dostlarımıza olan bağlılığımız tehlikede" ifadelerini kullandı. Şah'ın kaderine görmezden gelmek müttefiklerimizin sadakatine ölümcül darbeler vuracaktır. Amerika'nın eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger de Brzezinski ile siyasi rekabet içinde olmasına rağmen bu konuda onunla aynı fikirdeydi. Kissinger, Carter ile yaptığı bir röportajda şunları söyledi: 4-10 yıl boyunca her bir Amerikan başkanı Şah'ın hizmetlerinden faydalandı. Eğer ona karşı durursak bölgedeki diğer Amerikan dostlarına benzer tehlikeli durumlara da ne olacağı konusunda derin endişelerim var. Kissinger, Şah'ın ihanete uğramış hissettiğine inanıyordu. İki seçeneğimiz var: askeri darbe veya başka bir Libya veya Cezayir'in kurulması. Amerikan Başkan Yardımcısı Walter Mondale, Muhammed Reza Pehlevi'nin Amerikan topraklarına kabul edilmesinden yana olan isimlerden biriydi. Mondale çok öfkelendi ve Ağustos 1979 tarihinde Carter'e yazdığı notta şöyle dedi: "İranlılar, özellikle Humeyni, Amerikan hükümetinin kaderini belirleyecek noktaya nasıl geldiler?" Rockefeller gibi büyük bankacılar da Muhammed Reza Pehlevi'ye daha ciddi destek verilmesini talep ettiler. Uluslararası gözlemcilere göre Rockefeller kardeşlerin Şah'ı korumakla ısrar etmesinin nedeni Şah'ın İran'dan çıkarıp Case Manhattan, bankaya yatırdığı büyük miktardaki paralarda Pakistan Times gazetesi Mahmud Reza Şah'ın ülkeden 17 milyar dolardan fazla döviz, kıymetli mücevher ve menkul kıymet çıkarlarını iddia etti. Bu şimdiye kadar yayınlanan en düşük tahmin oldu. Aynı dönemde Radyo Moskova İran'dan yağmalanan servetin değerinin 23 milyar dolar olduğunu, bunun büyük kısmının Rockefeller Bankası'na aktarıldığını tahmin ediyordu. 9 Nisan 1979 tarihinde David Rockefeller, Şah'ın kaderine yönelik ilgisizlikten duydu, endişeyi de diri getiren bir notu Carter'e iletti. Notta şöyle yazıyordu: geçtiğimiz aylarda Asya, Afrika, Avrupa ve Orta Doğu'da 20'yi aşkın ülkeyi gezdim. Bunların hepsi kendilerini Amerika Birleşik Devletleri'nin dostu ve müttefiki olarak görüyordu. Ancak tüm bu ülkelerin liderleri İran Şahı'nın durumunu gözlemledikten sonra bundan sonra Amerika'ya güvenip güvenemeyeceklerinden şüphe etmeye başladılar. Harold Brown başkanlığındaki Amerikan Savunma Bakanlığı'na Hawks'ın politikalarını destekledi. Brown anılarında şöyle yazıyordu: 1979'da Carter yönetiminde bizler İran ordusunu ve ılımlıları Hümeyni'nin iktidara yükselişine direnmeyi teşvik etmeye çalışıyorduk. Bu çabalar arasında devrimci hükümeti ılımlı Amerikan yanlısı İran güçleriyle değiştirmeyi amaçlayan Orta Hat Koalisyonu projesine destek de veriyordu. Amerikan Enerji Bakanı James Schillinger de İran devriminin yol açtığı enerji krizine ilişkin kararlı adımlar atılması çağrısında bulundu. Brzezinski ve Brown gibi o da Yahudiydi ve daha önce CIA Başkanlığı ve Savunma Bakanı Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu. Schillinger 25 Şubat 1979 tarihinde NBC'ye verdiği bir röportajda şunları söyledi: Carter yönetimi Fars Körfezi'ndeki Amerikan çıkarlarını korumak için askeri güç kullanma olasılığını değerlendirdi. Schillinger, İran devriminin 1917 Rus devriminden sonra küresel etki bakımından en önemli devrim olduğuna ve Amerika'nın bu devrim karşısında geri adım atmaması gerektiğine inanıyordu. Şahinlerin karşısında ise Dışişleri Bakanı Cyrus Vance liderliğindeki güvercinler vardı. Grupta Warren Christopher, Dışişleri Bakanı Yardımcısı David Newsom, Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı Henry Perkett, Amerikan Dışişleri Bakanlığı İran Masası Direktörü, Amerika'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi yer aldı. Güvercinler ise Şah'a sığınma hakkı tanınmasının İran'daki Amerikan çıkarlarını tehlikeye atacağına ve Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğinin saldırı gibi daha fazla gerginliğe yol açabileceğini de düşünüyorlardı. Cyrus Vance, Amerika'nın Tahran Büyükelçiliğinden aranan raporlara ve Dışişleri Bakanlığı'nın analizlerine dayanarak İran hükümeti tam anlamıyla istikrara kavuşana kadar Şah'ı kabul etmek tehlikelidir ve Carter'ı yazdığı notta ise şöyle yazıyordu: Şah'ın Amerika'ya gelişi Hicri Şems'e 25 Behmen 1357'de 14 Şubat 1979'da tanık olduğumuz gibi Büyükelçiliğin yeniden işgal edilmesine yol açabilir. Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Andrew Young görevinden yeni dönerken Mahmud Reza Pehlevi'ye Yahudilerin nefret ettiği bir şahsiyete benzetti. 10 Kasım 1979 tarihinde The Washington Post onun şu sözlerini aktardı: Şah'ı korumak Adolf Eichmann'ın korumak gibidir. İsrail'e hiç kimse bizim Eichmann'a desteğimizi tahammül etmez. Warren Christopher ve David Newsom da Vance'e katıldı. Şah'ı kabul etmenin sadece Tahran'la ilişkileri zorlaştırmakla kalmayıp İran'da yaşayan Amerikalıların hayatlarını da tehlikeye atacağına inanıyordu. Henry Pirch devrimden sonra İran'daki siyasi koşulların Şah'ı davet etmek gibi düşüncesizce yapılacak herhangi bir eylemin diplomatik krizi yol açabileceğine vurguladı. Bütün bu çatışmaların ardından Ocak 1979 tarihinde İran'daki İslam Devrim zirveye ulaştığında Amerikan Başkanı Jimmy Carter, Mehmet Reza Pehlevi'yi Amerika'ya davet eden resmi bir mesaj gönderdi. Amerikan elçiliğindeki siyasi danışman Şah'ın uçuşunun ayrıntılarını da şu şekilde açıkladı. Royal Falcon, New England eyaletinden birinde yakıt ikmali yapacak ve ardından doğrudan Kaliforniya'ya uçacak. Şah ile üst düzey Amerikan hükümet yetkilileri arasında herhangi bir toplantı ayarlanmadı. 19 Ocak 1979 tarihinde Mehmet Reza Pehlevi ve Ferah Diba Şah'ın adlı kraliyet uçağı ile İran'dan ayrıldılar. Mavi gümüş renkli Falcon uçağı 3 saatlik uçuşun ardından Asvan havalarına indi. Enver Sedat, eşi Cihan ve tüm Mısır kalbine üyeleriyle birlikte Şah ve eşini resmi törenlerle karşıladı. Kraliyet ailesi Nil Nehri kıyısındaki yapay bir adada bulunan lüks bir otelde konakladı. Mehmet Reza Pehlevi Sadat'la yaptığı görüşmede Tahran'ı terk etmesi yönündeki Amerikan baskısından yakındı. Amerikalılar beni gitmeye zorladı dedi. Hatta William Sullivan bile havaalanında saatine bakıp her bir dakikalık gecikmenin ne benim ne de İran'ın çıkarını olmadığını söylüyordu. Sadat Amerikalıların uzun zamandır müttefiki olan ülkeye yönelik muamelesinden dolayı şok olmuştu. Bu duygu Washington'da İran Şahı'na destek vermek için dile getirilen duyguydu. Şah'ın Asvan'da kalışı 6 gün sürdü ve Sadat'ın Sudan'a yapacağı ziyaret ve kapsamlı güvenlik önlemlerinin gerekliliği nedeniyle Mısır'da bulunması artık mümkün değildi. İran'ın eski Amerikan Büyükelçisi Erdeşi Zahid'i Fars Kralı Hasan'a ulaşarak durumu anlattı. Kral Hasan, Mehmet Reza ve Ferhat Pehlevi'yi de hemen ülkesine davet etti. Mehmet Reza Pehlevi'nin Bahamalardaki Cennet Adası'nda denizde nazır bir vilayede yerleşmenin de ardından Amerika'daki destekçilerinin lobisi Alfa Projesi Kud isimli özel bir operasyon başlattı. Bu operasyonun amacı ise Jimmy Carter yönetimine Kud adı Kartal olan Şah'ın Amerikan topraklarına girmesine izin verilmesini sağlamak için tam baskı uygulamaktı. Alfa Projesi'nin ilk adımı 7 Ekim 1979 tarihinde Kissinger tarafından atıldı. Brzezinski ile yaptığı bir telefon görüşmesinde Carter yönetiminin Şah'a yönelik muamelesini sert bir dille eleştirdi. Sonraki aylarda Şahinler ve Güvercinler ile Cumhurbaşkanı arasında telefon görüşmesi, mektuplar ve istişareler devam etti. Şah yanlısı lobi faaliyetleri de sadece siyasetçilerle sınırlı kalmadı. Aynı zamanda bilimsel ve akademik camiayı da etkilemeye başladı. Örneğin Kissinger akademik çevrelerde Amerika'nın eski müttefiklerine destek verilmesi gerektiği konusunda konferanslar veriyordu. Başka bir olayda ise üniversite profesörü ve Orta Doğu uzmanı George Lengsovski'yi Mehmet Reza Pehlevi'yi savunan bir broşür yazması için 40 bin dolar ödendi. Ancak kitap hiçbir zaman yayınlanmadı. Alfa projesi ağır maliyetler gerektirmesine rağmen Şah'ın kaderini de değiştiremedi. Mehmet Reza Pehlevi sığınacak her arayışı içinde farklı ülkeler arasında dolaşmayı da sürdürdü. Birkaç ay sonrasına kadar Şah'ın Amerika'daki varlığına dair bir bahane sunuldu. Bugün 1979 yılındaki Washington'a birlikte gittik ve Şahinler ile Güvercinler arasındaki tartışmayı da inceledik. Muhammed Rıza Pehlevi'nin İran'dan ayrıldıktan sonraki gergin günlerine anımsatan bir tartışma. Amerikan Başkanı'nın müttefikine ihaneti nedeniyle sığınma talebinde bulunulan günler. Dilediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun enzelnahu ileyke mübarekun liyeddebberu.
Nur'a giden yol. Bismillahirrahmanirrahim. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Nur'a Giden Yol adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Bugün önceki sohbetimizin devamında Kıyamet Suresinin 31 ila 40. ayetleri yani son ayetlerine kadar olan meal ve sade yorumlarına değineceğiz. Sohbetimize Kıyamet Suresinin 31 ila 35. ayetlerinin tilavetiyle başlıyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fela saddaka ve la salla ve lakin kezzebe ve tevalla thumme zehebe ila ehlihi yetemattâ. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى.
O peygamberi doğrulamamış, namaz da kılmamıştı. Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti. Sonra da kasıla kasıla ailesine gitmişti. Bu azap sana layıktır, layık. Evet, layıktır sana, layık denecektir.
يا دائم الفضل على البريه يا دائم الفضل على البريه يا باسط اليدين بالعقليه يا صاحب المواهب السميه.
Bazı insanlar Allah ve ahiret gibi dini inançlar konusunda şüphe ve tereddüt içindeler. Ne kabul ederler ne de reddederler. Ancak bazı insanları hiçbir neden ve mantıkları olmaksızın gurur ve kibirlerinden dolayı bu doğru inançları inkar eder ve yalanlarlar ve bu onların Hakk'a karşı kin ve inatlarını gösterir. Bu kibirli ve mağrur insanlar peygamberi ve Allah'ın ayetlerini umursamayarak ve yalanlayarak önemli bir zafer kazandıklarını sanırlar. Kendilerini akıllı, anlayışlı ve aydın insanlar olarak görürlerken, iman edenleri saf ve çabuk inanan kişiler olarak kabul ederler. Kendilerini büyük görürler ve müminleri aşağılarlar. Oysa kendileri aşağılanmayı ve kınanmayı hak etmektedirler. Çünkü hiçbir neden olmaksızın Hakk'ı kabul etmezler ve Hakk'a boyun eğmezler. Açıktır ki kin ve inatlarından dolayı Hakk'ı inkar eden bu kibirli ve mağrur insanların yakasına ilahi ceza yapışacaktır ve onlar ağır bir cezayı hak etmektedirler. Çünkü onlar Allah'ın dergahından yüz çevirirler ve suç, günah ve itaatsizlik ile meşguldürler. Bu ayetler bizlere şunları öğretiyor. Namazı terk etmek kâfirlerin ve inkârcıların belirtilerindendir ve namaz kılmayan bir Müslüman bu yönden kâfirler gibidir. Namaz kılmadan Allah'a iman etmek ve ahireti tasdik etmek yeterli değildir. Şüphesiz ki iman amel ister ve namaz Allah'a imanın ve dine inanmanın ilk işaretidir. Birçok insanın küfrünün kökeni bilgisizlik ve tanımamazlık değil, bilakis Hakk'a karşı bir tür gurur ve kibirdir. Kafirler kendilerini büyük, akıllı ve anlayışlı sanırlar ve müminlere karşı aşağılayıcı bir tavır sergilerler. Oysa bu tavır kendilerine yakışır ve Allah onların bu davranışlarının karşılığını dünyada ve ahirette verecektir. Şimdi hep birlikte Kıyamet Suresinin 36 ila 40. ayetlerinin tilavetini can kulağıyla dinliyoruz.
اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.
İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder? O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi? Sonra bu bir alaka oldu. Derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi. Nihayet ondan da erkek ve dişi iki eşi var etti. Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?
Ya zel celali vel ikram, ya zel na'mai vel cud, ya zel men
Allah'ı inkar etmenin ve ahireti yalanlamanın sonuçlarından biri de insanın dünyayı sahipsiz, hesapsız, kitapsız ve programsız görmesi ve dünyanın varlıkların ve insan dahil olmak üzere yaratılışı için bir amaç görmemesidir. Açıktır ki bir başlangıca ve meada inanmayan bir insan, davranışları ve eylemleri hakkında hesap vereceği kimse karşısında kendini sorumlu hissetmez. Böyle bir insan hayatı bu dünya hayatıyla sınırlı görür ve ölümü hayatın sonu olarak kabul eder. Böyle bir bakış açısına sahip olan bir insana aklı der ki, başkalarına zulmetmek ve diğer insanların haklarını çiğnemek pahasına olsa bile bu dünyanın nimetlerinden alabildiğin kadar faydalan ve zevk al. Sadece toplumda geçerli olan yasalarca mahkum edilmemeye veya sorumlu tutulmamaya ve cezalandırmamaya dikkat et. Oysa Allah'a inanan insan, Allah'ın hikmet sahibi olduğuna ve tüm işlerin bir plan ve amaç dahilinde olduğuna inanır. O, bu engin, muhteşem ve hayranlık uyandıran evreni hak ile ve bir amaçla yaratılmıştır. İnsan da irade, seçme özgürlüğü ve sorumluluk sahibi bir varlıktır. O ne isterse yapıp karşılığında hiçbir sorumluluğu olmayan başıboş bırakılmış bir mahluk değildir. Ayetlerin devamı Allah'ın bir damla sudan, anne rahmine yerleşen bir sudan insanı yaratma gücüne işaret eder. Aynı nutfeden erkek ve kadın olmak üzere iki cinsiyeti yaratan Allah'a. Dikkat çekici nokta şu ki, insan toplumlarında her zaman kadın ve erkek cinsiyetleri arasında nispi bir denge görülmektedir. Bazı toplumlarda kadın sayısı daha fazla, bazı toplumlarda ise erkek sayısı daha fazla olsa da, genel olarak insan toplumunda bu iki cinsiyet arasında nispi bir denge vardır. Bu ayetlerin sonunda şunu sormak gerekir. O Allah ki anneden kusursuz bir insan olarak doğacak olan küçücük ve değersiz bir nütfeye, annenin karanlık rahmi içinde her gün yeni bir yaratılış bahşeden ve ona yeni bir hayat veren bir Allah, ölüleri diriltmeye kadir değil midir? İnsanı yaratan hakkında nasıl bir hüküm veriyorsunuz? Bu ayetler bizlere şunları öğretiyor. Eğer insan ölmek ve toprağa dönüşmekle işi bitmiş olursa, Allah'ın insanı yaratmasındaki hikmeti sorgulanır hale gelir. Kur'an kültüründe Allah'ın tüm işleri bir amaç ve programa dayanır ve insan bu dünyada dilediğini yapmak için kendi haline bırakılmış değildir. Aksine o amaçlı, sorumlu ve yükümlü bir varlıktır ve eylemlerinin ve davranışlarının hesabını vermelidir. İnsanın anne rahminde yaratılışı, Allah'ın insanı yeniden yaratma ilminin ve kudretinin en iyi delilidir. İnsan toplumunda kız ve erkek doğmaları arasında bir tür dengenin olması, Allah'ın kudretinin ve hikmetinin bir işaretidir. Değerli dinleyiciler, bugün bize ayrılan sürenin ve de Kıyamet Suresinin sonuna geldik. Bir sonraki sohbetimizde yeni bir süreyi ele alacağız. Programımız hakkında her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizlere iletebilir. Arzu edersiniz yayınlarımızı İran Radyo adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olunuz.
رَبَّهُ إِنِّي تَائِبٌ أَتَضَرُّعُ
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da ve hem dünyaya yayılan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana Nizami Gencevi, Şeyh Şahabettin Sureverdi Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasireddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir. Birlikte dinleyelim.
Bugün yine geçen hafta tanıtmaya başladığımız İran'ın Gamiri 5. yüzyılında ünlü hekimi İsmail Cürcani'yi tanıtmaya devam edeceğiz. Geçen bölümde İsmail Cürcani'nin Gamiri 434 yılında Hazar Denizi'nin kıyılarında yer alan ve bugün Gorkan olarak anılan Cürcan kentinde dünyaya geldiğini anlattık. Cürcani ilk eğitimini aynı kentte tamamladı ve daha sonra bilimini geliştirmek üzere Merv, Bel ve Nişabur gibi bilim merkezlerine seyahat etti ve o dönemin büyük üstadlarından ders aldı. Cürcani tıp biliminin dışında farmakoloji, veterinerlik, hadis, hikmet ve fıkıh bilimlerinde de yetenekli ve ünlüydü. Yine dedik ki Cürcani, Zahire-i Harezmşahi'yi kendisine sunduğu Kutbeddin Muhammed Harezmşah ile tanışıyordu. Hatta bu İranlı padişahın hocalarından biri olduğu tahmin ediliyor. Bu konu Cürcani, Merv kentinde ikamet ettiği yıllarla ilgili olması gerekir.
Aral Gölü'nün güneyinde Ceyhun Irmağı'nın göle aktığı bölgede yer alan Harezm Diyarı ta eski zamanlardan beri ilim ve bilim merkezi olmak, bilge ve fakih ve sanatçı ve zanaatkar insanları barındırmakla ün yapmıştı. Kameri 385 yılına kadar bu diyarın merkezi siyasi açıdan sürekli ve hatta İslam'dan önce kısmen bağımsız olmakla ün yapmıştı. Ancak bu yılda Harezm'in merkezi bu eyaletten Cürcan kentine taşındı. İranlı Selçuklu iktidarı döneminde Harezm yönetim itibarıyla Horasan yöresine bağlıydı. Buna karşın Kameri 491'de Harezmlilerin ataları Kutbeddin Muhammed'in Selçuklular tarafından Harezm'e gönderilmesi ve burada iktidarın başına geçmesinin ardından Harezm'in nisbi bağımsızlığı sürecinde yeni bir başlangıç oldu ve yine bu yörede bilim, siyaset ve iktisat da gelişmeye başladı. Bu nisbi bağımsızlık iyi bir yönetici ve ilim ve dinin hamisi olan Kutbeddin Muhammed'in çabaları sayesinde daha sonraları tam bağımsızlığa dönüştü.
Bu şartlarda Cürcani, Gamiri 504 yılında ömrü 70'i ve Kutbeddin Muhammed'in iktidarı üzerinden 14 yıl geçtiği bir sırada Harezm'e geldi. O yıl Cürcan kenti Harezm yöresinin merkeziydi ve Harezm adıyla da anılıyordu. Tarihe göre Cürcani bu kente yerleşti. Harezm'de Cürcani, Harezmilerin sarayına girdi ve Kutbeddin Muhammed'in yakın adamlarından ve hekim oldu. İşte o yıllarda Harezm halkının tıp bilimiyle tanışma ihtiyacını hisseden ve burada tıp bilimi için yeterli ve tam bir referans bulunduğunu gören Cürcani, Zahiri Harezmi Şahi adlı eseri telif etmeye karar verdi. Bu eser ocağın en mükemmel tıp ansiklopedisi ve İran tıp biliminin yeniden ihya edilmesi sayılır. Cürcani'nin İranlı İslami tıbbı ihya etmekle ün yapmasının sebebi de bu kitaptır zaten.
Zahire-i Harezmşahi'nin telif edilmesi o dönemde birkaç açıdan önem arz ediyordu. İlkin bu kitap İbn-i Sina'nın Kanun adlı tıp eserinin yazıldığı tarihten yaklaşık 100 yıl geçtiği bir sırada yazılan tıp biliminde ilk referans kitaptı. İkincisi, gerçi bu eser İbn-i Sina'nın Kanun adlı eserinde istinaden yazılmıştı ve Cürcani kendisini İbn-i Sina'nın talebesi ve tıpta onun yolunu izleyicisi olarak tanıtıyordu. Fakat eseri Kanun'a göre daha mükemmeldi çünkü Cürcani eserinde Razi ve Ahvazi gibi bilginlerin tekniklerinden söz etmiş ve Ali İbni İsa El-Kahal adlı Kameri 4. ve 5. yüzyılın en büyük göz hekimi ve yine diğer birçok büyük hekimin bulgu ve bilgilerini de eserine aktarmıştı. Bu mesele Zahire-i Harezmşahi adlı eserin Kanun'a göre daha mükemmel bir eseri haline gelmesine vesile olmuştu. Öte yandan araştırmacılar bu eserin İslami tıp alanının gelişmesinde büyük adım sayıldığına inanıyor.
Zahiri-i Harezmşahi o döneme kadar Farsça hazırlanan en mükemmel tıp referansı ve ansiklopedisi sayılırdı. Bu eserin telif edilmesiyle beraber İran diyarında hekimlerin Fars dilinde tıp alanında ilerlemelerini kale almaları bakımından doruk noktasına ulaşmıştı. O dönemde Hiravi ve Uhreyni tarafından Fars dilinde tüm İranlılar için milli tıp bilimini geliştirme hareketi Ahmet Fereç ve İbn-i Sina tarafından sürdürülürken Cürcani'nin bu eseriyle genel bir harekete dönüştü. Uzmanlara göre bu eserin kaleme alınması sadece Fars dilinde sözcükler ve terimleri ihya etmekle kalmadı. Aynı zamanda Cürcani kendisinden sonra kaleme alınacak tıp kitapları için tıbbi sözcük ve terimlerden zengin bir hazine miras bıraktı. Cürcani bu eseri kaleme alarak İbn-i Sina tarafından İran tıp bilimini Bağdat Tıp Merkezi gibi önemli tıp merkezlerinden bağımsız hale getirme sürecini tamamladı. Hatta bu süreçte kültürel bağımsızlığı da getirdi. Gerçekte Cürcani tıp bilimini uygulamak, ders vermek ve önemli eserlere imza atmakla İran tıp merkezlerinin gelişmesinde önemli rol ifa etti.
Zahire-i Harezmşahi geniş kapsamlı bir eser olduğu için telifi de uzun zaman aldı ve Cürcani eserin 9. cildinin sonunda Harezm kentinde Bahaudole adında bir eczanede çalışmasını, gelen yoğun talebi ve yine söz konusu eseri telif ederken gösterdiği titizliği eserin hazırlanışının uzun sürmesine gerekçe gösterdi. Zahire-i Harezmşahi 8 ciltten oluşuyor. Cürcani eserin ön sözünde kitaba farmakoloji bölümünü eklemek niyetinde olmadığını, fakat büyüklerin ve önde gelen alimlerin eseri bu bölüm olmadan eksik gördüklerini belirterek 10. cildi de bu bilime ayırdığını belirtiyor. Araştırmacılar eserin Kameri 504 ila 521 yılları, yani Kutbettin Muhammed'in vefat ettiği yıla kadar uzanan yıllarda telif edildiğini belirtiyor. Eserin hazırlanışı üzerinden kısa bir süre geçtiği bir sırada Kutbettin Muhammed'in veliahdi ve ordu komutanı Alaaddole Etsez Cürcani'den Zahire-i Harezmşahi'nin bir özetini hazırlamasını istedi. Böylece tıp alanında Hafi Alai adında Farsça 2 ciltlik bir eser Cürcani tarafından hazırlandı. Buna göre Kameri 521 yılına kadar Cürcani tıp alanında 2 eser hazırlamış bulunuyor.
Kameri 521 yılında Kutbettin Muhammed Harizmşah 30 yıl süren başarılı ve imarlı hükümdarlığının ardından vefat etti ve hükümdarlık sırası oğlu Etsez'e geldi. Essens de babası gibi kültürlü ve irfan ehli ve bilim ve zanaatı teşvik eden ve İslam dininin yaygınlaşması için çaba harcayan bir padişahtı. Ve Cüveyni ve Ufi'nin belirttiğine göre Farsça şiir de yazardı. Essens tahta geçer geçmez İslami ilimlerde ve hikmette bilge biri olan İmam Mecdeddin Sahih Necari'yi vezir olarak atadı. Böylece Harizmilerin sarayı daha da bilgin ve fazıl insanların mekanı oldu ve bu durum zaten ilgi odağında olan Cürcani'yi Harizm diyarında kalıp teliflerini sürdürmekte etkili oldu.
Cürcani'nin El-Avrazul Tabiye vel Mebahisul Alayye Zahire-i Harenşah'ın Arapça çevirisi Filreddi Ala Felasefe Tıbbi Muluki Hikmet alanında bazı kitapları İbn Sina'nın Kanun adlı eserinin çevirisi gibi eserleri büyük ihtimalle Harezm diyarında kaldığı yıllara aittir. Öte yandan o dönemde Cürcani sonunda eserlerinin Farsça yazılmasına büyük bilginlerin gösterdiği tepkilerine karşı teslim oldu ve Zahire-i Harezm Şahi adlı eserini Arapçaya çevirdi. Cürcani'nin bu çalışması eserin daha geniş bir kitle tarafından kullanılmasına ve yaşadığı çağda İran dışında da ün yapmasına vesile oldu. Cürcani bu dönemde tıp, hikmet ve irfan alanında başka kitaplar da yazdı. Bu eserlerin adları Cürcani'nin çağdaş bilginlerinin eserlerinde geçiyor ama maalesef günümüze dek kalmadığı anlaşılıyor.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde yine Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaşam öyküsünden bir başka güzel macerayı ele almak istiyoruz.
Geçen bölümde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın nasıl putları kırdığını anlatmıştık. Putperestler Hazreti İbrahim'e "Acaba sen mi bunu bizim tanrılarımıza yaptın?" diye sorduklarında o Hazret şöyle karşılık verdi. "Bunu büyük put yaptı. İsterseniz macerayı kendisinden sorun. Tabii eğer konuşabiliyorsa." Hazreti İbrahim'in bu sözleri putperestleri derinden sarstı. Nitekim Kur'an-ı Kerim bu macerayı şöyle anlatıyor. Onlar kendi vicdanlarına döndü ve birine şöyle dedi. Gerçekten siz zalimlerdensiniz. Gerçekte Hazreti İbrahim'in putları kırarken esas maksadı putperestlik ruhunu ve düşüncesini kırmaktı. Yoksa putları kırmak tek başına yeterli olamaz. Putperestler bu hakikati anladıktan sonra büyük bir utanç duygusu içinde şöyle dediler. Ey İbrahim, sen de bilirsin, bunlar konuşamaz. Ve böylece Hazreti İbrahim esas amacı uyuyan vicdanları uyandırmak olan tebliğinin çok zarif ve hassas bir merhalesini uygulamayı başarmıştı. Gerçekte burada Hazreti İbrahim karşısında mantıklı delillerini sunmak için yeni bir arena açıldı. Hazreti İbrahim bu ameliyle putperestleri Allah'tan başka taptıkları bu putların onlara hiçbir yararı ve zararı olamayacağını anlattı. Bu hayali tanrılarının ne şuuru ne de idrak gücü vardır. Ayrıca ne konuşabilir ne de kendilerini ne de başkalarını savunabilir. O zaman bu putlar ne işe yarar?
Her halükarda Hazreti İbrahim aleyhisselam çeşitli yöntemler ve tedbirlerle insanları aydınlatmaya başladı ve böylece onların batıl ve sapkın düşünce ve inançlarının tutsağı olmaktan kurtarmaya çalıştı. Fakat ne var ki cahillik ve bağnazlık pası onların kalplerini öylesine kaplamıştı ki tevhid kahramanının hayat veren sesini duyamaz olmuştu. Gerçek putperestler Hazreti İbrahim'in açık ve mantıklı delillerine karşı mahkum oldu ve bizzat bu mahkumiyeti itiraf etti. Fakat inatları ve aşırı bağnazlıkları hakkı benimsemelerine engel oldu ve bu yüzden Hazreti İbrahim aleyhisselam ile tartışmayı sürdürmekten vazgeçerek o Hazreti'ye karşı zora başvurmaya karar verdi.
Kur'an-ı Kerim Hazreti İbrahim aleyhisselamın macerasını anlatmaya şöyle devam ediyor. Bir kısmı, eğer iş yapacaksanız yakın onu da tanrılarınıza yardım edin dediler. Müşriklerin elebaşları bilinçsiz ve cahil insanları kışkırtmak için şöyle dedi. Putlar sizin tanrılarınızdır. Madem şimdi mukaddesatınız tehlikeye girdi ve atalarınızın sünneti ayaklar altına alındı, neden bu kadar güçsüz ve pasifsiniz? Eğer gücünüz yetiyorsa tanrılarınıza yardım edin ve İbrahim'i yakın. Böylece putperestlerin elebaşları halkı Hazreti İbrahim'e karşı isyan ettirdi. Bu cahil insanlar putlarına hizmet etmek için büyük bir odun yığını hazırladılar. Putperestler odunları yaktığında ateşten büyük bir deniz oluştu. Ve o alevler o kadar yükseldi ki hatta kuşlar dahi ateşin üzerinden uçamaz oldu. Putperestler ve müşrikler bu işle Hazreti İbrahim'den intikam almak ve o Hazret'in kırdığı putların içi boş azametini yeniden iade etmek istiyordu.
Müşriklerin hazırladığı ateş hiç kimsenin yanaşamayacağı kadar sıcaktı. Bu yüzden hiç kimse Hazreti İbrahim'i ateşin içine atamadı. Böylece o Hazreti ateşe atabilmek için mancınık getirdiler ve Hazreti İbrahim aleyhisselamı içine koyarak hızlı bir hareketle ateş denizinin ortasına attılar.
Şii ve Sünni kaynaklarda yer alan rivayetlere göre Hazreti İbrahim'i mancınığın üzerine koyup ateşin ortasına atmak istediklerinde yer ve gök ve melekler feryat etmeye başladı ve Allah-u Teala'dan tevhid kahramanını kurtarmasını istedi. Yine rivayetlere göre o sırada vahiy meleği Hazreti Cebrail aleyhisselam Hazreti İbrahim aleyhisselamın yanına geldi ve sordu. Acaba sana yardım etmemi ister misin? Hazreti İbrahim kısaca sana değil hiç kimseye muhtaç olmayan ve herkese karşı mihriban olan birinin yardımına muhtacım. Bunun üzerine Hazreti Cebrail aleyhisselam o Hazret'e şöyle dedi. O zaman niyazını Allah'tan talep et. Hazreti İbrahim ise şöyle karşılık verdi. Onun benim durumumdan haberdar olması yeter. Hazreti İbrahim'i ateşe atmak üzere mancınağa koyduklarında ise o Hazret şöyle dedi. Bana Allah yeter ve ben ona tevekkül ediyorum.
Gerçekte o hassas şartlarda hiç kimse insan için hiçbir şey yapamazdı. Ancak Hazreti İbrahim aleyhisselam tüm kalbiyle Allah'a güvendi ve ondan başkasına umut bağlamadı. İmam Rıza aleyhisselam Hazreti İbrahim'in bu hali hakkında şöyle diyor: Allah-u Teala İbrahim'i dostu ve halili olarak kabul etti. Çünkü o hiçbir zaman Allah'tan başkasını istemedi ve Allah'tan başkasından talepte bulunmadı. Hazreti İbrahim, müşriklerin sevinç çığlıkları arasında ateşin ortasına atıldı. Müşrikler sanki putları kıran insan ebediyen yok olmuşçasına büyük sevinç ve mutluluk duymaya başladı. Fakat varlık aleminin onun emrinde olan Allah-u Teala bu muhlis kulunun ateş denizi ortasında sapasağlam kalmasına irade buyurdu. Nitekim Kur'an-ı Kerim Enbiya suresinin 69. ayetinde şöyle buyuruyor: Ey ateş, İbrahim için serinlik ve esenlik ol dedik. Kuşkusuz Yüce Allah'ın buradaki buyruğu, tekvini bir durum ve yaratılış kanunu doğrultusundaydı. Nitekim Allah-u Teala güneş, ay, yer, gök, su, ateş, bitki ve hayvanlara emreden yegane Allah'tır. Rivayetlere göre Nemrud'un yaktığı ateş, Hazreti İbrahim aleyhisselam için güzel bir gül bahçesine dönüştü.
Hazreti İbrahim aleyhisselamın yakıcı ateşin ortasında sapasağlam kalmasının ardından manzara tamamen değişti ve müşriklerin sevinç çığlıkları kursaklarında kaldı. Gözler şaşıp kaldı. Bazıları açıkça, bazıları gizlice bu acayip olay hakkında konuşmaya başladı. Öte yandan Hazreti İbrahim macerası ve Rabbinin azameti dillere düştü ve Nemrut iktidarı ciddi tehlikeyle karşı karşıya geldi. Fakat yine bağnazlık ve inat hakkın benimsenmesine mani oldu. Gerçi uyanan kalpler bu maceradan gereken dersi almış ve Hazreti İbrahim'in Rabbine olan imanı artmıştı. Fakat bu kesim azınlık konumundaydı. Her halükarda Hazreti İbrahim gençlik çağında hiçbir yar ve yardımcısı olmaksızın çağının zalim ve asi hükümdarları ile mücadele etti ve tek başına cahillik, hurafe ve şirke meydan okudu. O haset bir an bile insanların öfke ve intikam duygusundan korkmadı çünkü kalbi Allah aşkı ile doluydu ve ancak ona tevekkül ediyordu.
Hazreti İbrahim ateşin ortasına atıldığında zalim Nemrut o hazretin işinin bittiğini ve bir avuç küle dönüştüğünü zannediyordu. Fakat ateşe iyice baktığında Hazreti İbrahim'in yaşadığını fark etti ve etrafındakilere şöyle dedi: Ben hala İbrahim'i hayatta görüyorum. Belki yanlış görüyorum. Bu yüzden Nemrut bir tepenin üzerine çıktı ve bir kez daha iyice baktı ve ardından şöyle haykırdı: Ey İbrahim, gerçekten senin Rabbin çok büyük ve o kadar güçlü ki senle ateş arasında bir engel oluşturmuş. Madem öyle, senin Rabbinin gücü ve azameti için kurban kesmek istiyorum. Bu sözün üzerine Nemrut 4 kurbanlık koyun hazırladı. Fakat Hazreti İbrahim Nemrut'a iman etmediği müddetçe hiçbir kurbanı ve hayır ameli kabul görmeyeceğini hatırlattı. Ancak Nemrut iman ettiği takdirde saltanatı ve iktidarı yıkılacağını ve buna dayanamayacağını söyledi.
Öte yandan bu acayip hadise gönülleri uyanan bazı insanların Hazreti İbrahim'in Rabbine iman etmelerine veya iman derecelerinin artmasına vesile oldu. Yine bu macera Nemrut için de bir uyarı oldu ve Hazreti İbrahim'e karşı sert tepki vermekten vazgeçti ve sadece o Hazreti Babil'den sürmekle yetindi. Çünkü eğer Hazreti İbrahim o güçlü dili ve mantığı ve eşsiz cesareti ile Babil'de kalsaydı, zalim ve cebbar Nemrut'un iktidarı için ciddi bir tehdit oluşturacaktı. Öte yandan Hazreti İbrahim putperestlik inancına ve Nemrut'un iktidarının temeline ağır darbe vurmuş ve bu diyarda iman ve tevhid tohumunu ekmişti ve bu tohumların yeşermesi ve putperestliğin dosyasının dürülmesi için sadece zaman etkeni gerekiyordu.
Her halükarda Hazreti İbrahim'in Babil'den başka bir diyara göç etmesi ve tevhid inancını başka topraklarda yayması gerekiyordu. Bu yüzden o hazret, eşi Sare ve akrabası Lut ve seyrek sayıda mümin insanla birlikte Şam diyarına hicret etti. Öte yandan Hazreti İbrahim uzun yıllar salih bir evlat beklentisiyle yaşadı. Saffat suresinin 100. ayeti o hazretin bu isteğini Allahu Teala ile paylaşmasını şöyle anlatıyor. Rabbim, bana salihlerden olacak bir evlat ver. Ve sonunda Allahu Teala Hazreti İbrahim'in duasını icabet etti ve ilkin İsmail'i ve ardından İshak'ı ona merhamet etti. Ve bu iki evladın her biri kendi çağının büyük peygamberleri oldu.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'a gezelim ve görelim. Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmak istediğimiz İran'a Gezelim, Görelim başlıklı programımızda sizlerle birlikteyiz. Dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini tanıtmaya çalışacağız. Böylece siz de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle tanışmış olacaksınız. İran'da Fars, Kürt, Arap, Lor, Beluç ve Türkmen gibi çeşitli kavimlerin yaşaması bu topraklara özel bir kültürel çeşitlilik kazandırdığını şimdiden belirtelim. Bu arada İran'da yaşayan çeşitli kavimlerle tanışmanın İran diyarının gelenek ve göreneklerini daha iyi tanımakta yardımcı olabileceğinden her programın bir bölümünü de bu kavimlerden birinin gelenek ve göreneklerine ayırdık. Hep birlikte dinleyelim.
Değerli dostlar, bugün yine İran'ın Fars eyaletine düzenlediğimiz seyahatimizi ve eyaletin merkezi Şiraz'ın güzel tarihi mekanları ile tanışmaya devam ediyoruz. Seyahatimizin devamında Şiraz kenti ve çevresinde birçok kutsal mekanın bulunduğunu belirtmeliyiz. Öyle ki bazıları bu yüzden Fars diyarını kutsal mekanlar diyarı olarak adlandırır. Birçok tarihçi ve seyyah Fars yöresine ve özellikle Şiraz kentine mezhebi açıdan İran'ın ilk Şii kenti ve Darul Mümin'in yani Müminler diyarı olarak anıyor. Şiraz kentinde geriye kalan tarihi dini mekanların mazisi Kamiri 2. ve 3. yüzyıllara dayanır ve bu diyarın o dönemde yaşayan insanlarının zengin kültürünü yansıtır. Şimdi gelin hep birlikte bu değerli dini tarihi eserleri gözden geçirelim.
Şiraz kentinin en ünlü türbesi İslam peygamberinin pak torunlarından Hazreti Ahmet bin Musa'nın türbesidir. Şah Çırak lakabı ile ün yapan bu türbe, Ehl-i Beyt hayranlarının uğrak yeridir ve Şiraz kentinin göbeğinde yer alır. Ahmet bin Musa, Gamere 2. yüzyılda Abbasi halife Mamun'un emri üzerine Tus'a doğru yolculuğu sırasında kardeşleri ve yakınları ile birlikte şehit edildi. Ahmet bin Musa'nın Tus kentine yolculuğunun sebebi kardeşi İmam Rıza'yı ziyaret etmekti. İmam Rıza aleyhisselam zorla Tus kentine götürülmüştü. Ahmet bin Musa'nın mutahhar mezarı Gamere 5. yüzyılda bulundu ve üzerine bir türbe inşa edildi. Safavi kralı 1. İsmail döneminde ve Gamere 912 yılında bu türbede köklü bir restorasyon çalışması gerçekleşti. 90 yıl sonra bir deprem sonucu türbenin yarısı yıkıldı. Ancak bir süre sonra yıkılan bölüm yeniden inşa edildi. Bundan sonra da Şah Çırak Türbesi çeşitli dönemlerde restore edildi. Hicri Şems'i 1337 yılında türbenin eski kubbesi yıkıldı. İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra da Şah Çırak Türbesi'nde geniş çaplı restorasyon çalışmaları gerçekleşti ve türbenin alanı genişletildi.
Şah Çırak Türbesi'nin şimdiki binası bir eyvan ve türbeye bağlı çok sayıda odadan oluşuyor. Bu türbenin mimarisi ayna işlemeleri, kitabeleri, alça işlemeleri, revak ve türbenin gümüş kapıları her biri İslami sanatın değerli örnekleridir. Hz. Şah Çırak'ın kardeşi Seyyid Emir Muhammed'in mezarı da türbenin doğusunda yer alıyor ve ayna işlemeleri göz kamaştırıyor. Burada bulunan mezarın üzerindeki parmaklık ise gümüştendir ve İranlı seçkin üstadların el emeği göz nuru sayılır. Hz. Ahmet bin Musa ve kardeşi Seyyid Emir Muhammed'in kutsal mezarları İslam peygamberi ve Ehl-i Beyt hayranları için muhteşem bir ziyaret mekanı olarak Şiraz kentinin göbeğinde her gün dünyanın dört bir yanında bu mekana gelen ziyaretçileri ağırlamaktadır.
Atik Ulu Camii'de Şiraz kentin en eski dini tarihi eserlerinden biridir. Bu cami aynı zamanda Cuma Camii olarak da anılır. Cuma Camii Şah Çırak Türbesi'nin doğusunda bulunuyor. Atik Ulu Camii Saffari Amrulleys'in iktidarı döneminde ve Kameri 281 yılında inşa edildi. Caminin altı girişi vardır. Caminin avlusunun ortasında kireçten küp şeklinde bir bina vardır. Bu bina Allah'ın evi olarak adlandırılmıştır. Binanın kitabeleri ise İncuların kralı Şeyh Ebu İshak döneminde ve Sülz hattı ile yazılmıştır. Atik Ulu Camii binası depremler yüzünden büyük yıkımlar yaşadı. Ancak Safaviler ve Gacarlar dönemlerinde...
Şimdi Şiraz'ın bir başka ünlü tarihi camiine, yani Nasırül Mülk Camii'ne geçiyoruz. Bu cami, Gacarlar döneminin büyük şahsiyetlerinden Mirza Hüseyin Ali Nasırül Mülk tarafından inşa ettirildi. Caminin geniş avlusu, kuzey ve güney kanatlarında iki eyvanı, doğu ve batı kanatlarında iki şebistanı ve çok güzel süslenen girişi ve bir de revakı bulunuyor. Cami fayans ve mukarnez işleme bakımlarından İran'ın en güzel camilerinden biri sayılır. Binanın hemen hemen tüm yüzeyleri bitki motifli 7 renkte güzel fayanslarla kaplıdır. Üzerinde bitki, doğa manzaraları ve hayvanların motifleri bulunan fayanslar, Gacarlar döneminin fayans işleme ustalarının zevk ve yeteneğini yansıtır.
Müşirül Mülk Camii yine Gacarlar döneminde Şiraz kentinde miras kalan bir başka güzel camidir. Bu camide Fars valisi Hac Mirza Ebul Hasan Ham Müşirül Mülk'in talimatı üzerine Gamere 1274 yılında inşa edildi. Bu cami dayanıklılık ve mimari bakımından Şiraz'ın Vekil Camii gibidir. Caminin mihrabının güzel fayans işlemesi Gacarlar dönemin en güzel camilerinden biri olarak anılmasına vesile olmuştur.
Şiraz kentindeki bu güzel camilerin yanında Kur'an kapısı da kentin en değerli dini tarihi binalarından biridir. Bu kapı Şiraz kentinin kuzeydoğusunda bulunuyor. Bu kapıya binanın çatısında bir cilt Kur'an-ı Kerim yerleştirildiği için bu ad verilmiştir. Bu bina Deylemilerin Kralı Azadüddule döneminde inşa edilmiş ve içine bir cilt Kur'an-ı Kerim yerleştirilmiştir. Böylece yolcuların seyahate başlarken Kur'an-ı Kerim'in altından geçmesi sağlanmıştır. Bu binada zamanla yıkılmıştır ancak Zeyniye döneminde Kral Kerim Han tarafından yeniden restore edildi. Hicri Şems'i 1316 yılında Şiraz kentinin kuzeye uzanan caddesine genişlemesi yüzünden bu bina tekrar yıkıldı fakat birkaç yıl sonra yeniden inşa edildi. En son Şiraz'ın ünlü iş adamı Hüseyin İgar, Hicri Şems'i 1327 yılında bu binayı restore etti ve binanın üzerinde sülüs ve nus hatları ile fayans üzerine yazılan Kur'an-ı Kerim ayetleri dikkat çekiyor.
Değerli dinleyiciler, Şiraz kenti geçmişlerimizin sanat ve kültür değerlerini yansıtan tarihi eserlerinden başka tarihi medreseleri, kütüphaneleri, müzeleri ve ünlü şairlerin, düşünürlerin ve filozofların mezarları ile de ün yapan bir kenttir. Bu mekanlar her gün binlerce edebiyat ve bilim hayranının uğrak yeridir. İnsanlar İran diyarının kültür ve edebiyatının yıldızları olan bu büyük şair, arif ve filozofların mezarını ziyaret ederek onları saygı ile anmaktadır. Şiraz kenti Hafız, Sadi ve Hacı Kirmani gibi İran'ın ünlü şairlerinin mezarına ev sahipliği yapıyor. Şimdi Şiraz kentimizin devamında sizi Hafız'ın mezarına götürmek istiyoruz.
Şiraz kentinin adı İranlı büyük şair Hafız'la bütünleşmiştir. Nisanul Gayb lakabıyla anılan büyük şair ve arif Hoca Şemseddin Muhammed Şirazi Kameri 726 yılında Şiraz'da doğdu ve 65 yaşındayken yine aynı kente vefat etti ve burada toprağa verildi. Hafız gençlik çağında Kur'an-ı Kerim, Arap edebiyatı ve insani bilimleri öğrenmeyi başladı ve tefsir, kelam, hikmet ve edebiyatta çağının seçkin şahsiyetlerinden biri oldu. Gerçi Hafız kaside, mesnevi ve rubai yazmakta da çok yetenekliydi fakat ünü daha çok gazellerinden ötürüdür ve gazelleri Fars dilinde yazılan gazellerin ruhu sayılır. Hafız'ın yazdığı gazeller çok güzel ve şairane sözcüklere yansıyan derin insani düşüncelerin simgesidir ve adeta ebedileşmiştir. Günümüzde de Hafız'ın ünü İran sınırlarını aşmış ve gazelleri dünyanın birçok diline çevrilmiş ve dünya edebiyatının önde gelen şahsiyetlerinin takdir toplamıştır.
Hafız'ın mezarı Şiraz kentinde Hafızlığı olarak anılan semtte yer alır. Bu mekan Şiraz kentinin en önemli turistik cazibelerinden biridir ve Hafız ve şiirlerinin hayranlarını uğrak yeri sayılır. Kameri 856 yılında yani Hafız vefat ettikten 64 yıl sonra mezarının üzerine bir kubbe inşa edildi. Bu binanın önünde büyük bir havuz yer alıyordu. Kameri 1189 yılında Zendiye hükümdarı Kerim Han da Hafız'ın mezarı üzerinde çok güzel bir bina inşa ettirdi. Bu bina dört yüksek ve tek parça taş sütun üzerinde duran çatı altında büyük bir salondan ibaretti ve önünde de büyük bir bahçe vardı. Hafız'ın mezarı üzerine de mermerden bir taş yerleştirildi. Bu taş halen mezarın üzerindedir. Kerim Han'ın Hafız'ın mezarı üzerinde inşa ettirdiği bu binadan sonraki 160 yıl boyunca bazı hayırsever insanlar bir takım inşaat ve restorasyon çalışması gerçekleştirdi. Sonunda Hicri Şems'i 1315 yılında merhum Ali Asker Hikmet'in çabaları sonucu ve Kerim Han döneminin mimarisinden esinlenerek Fransız tasarımcı André Gaudrat şimdiki binayı tasarlayarak uyguladı.
Hafız'ın mezarı üzerindeki yeni binanın çatısının iç kısmı muarrak fayansla işlenmiştir. Çatının dış yüzeyi ise dervişlerin ve kalenderlerin giydiği şapkaları andırır. Bu yüzden bakır kaplaması zamanla paslanmış ve çok güzel bir renge bürünmüştür. Bu mekan Ta eski zamanlardan beri hafız hayranlarının uğrak yeridir. Hafızın türbesinde diğer bazı şairlerin mezarları da bulunuyor.
Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini ele aldığımız İran'ı Gezelim, Görelim başlıklı programımızın 8. bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
شهر شیراز فصل گل خیلی قشنگه فصل گل فایدش نبود دل وقتی زنگه ای گل لاله ای گل نرگس بهتر از شهر خودم ندیدم هرگز
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarını sizlere aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, ilahi maneviyat sayesinde kazanılan huzurun, gönüllerde umudun canlanması ve gençlerde umutsuzluğun engellenmesine sebep olduğuna işaretle bunun bir nevi peygamber ile biat anlamında olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde de yine bu konuya değinmek istiyoruz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber ile biat konusunda şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah ağaç altında sana biat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş. Ey bizim Peygamberimiz! Biz seninle biat edenleri, Allah-u Teala bunların kalbinde ne olduğunu biliyor. Bu samimi motivasyon ile yapılan bu biat, Allah-u Teala'nın onların kalplerine huzur ve sükunet nazil etmesine sebep oluyor. Kalplere huzur nazil olunca endişeler yok olur, kaybolur, ümitsizlik yok olur. Günümüzde düşmanın en önemli çalışmalarından biri, ümitsizlik oluşturmak ve umutsuzluğa kaptırmaktır. Çeşitli alanlarda gençleri umutsuz ediyorlar, yaşlıları umutsuz ediyorlar, eski inkılapçıyı umutsuz ediyorlar. Bu ilahi huzur ve sükunet insana umut verir. Peygamber ile biat böyledir. Bugün siz inkılap ile biat edince ve biatinizi yeniler ve tazeleyince peygamber ile biat etmiş olursunuz. İmam Hümeyni ile biat eden peygamber ile biat etmiştir. İmamın inkılapçı çizgisini canlı tutup onun parçalanmasına izin vermeyince, eskimesine izin vermeyince aslında Peygamber ile biat etmişsiniz. Peygamber ile biat edince de o zaman Allah ise peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş. Bu ayette onlara huzur, güven duygusu vermiştir. Allahu Teala gönüllere huzur verecektir. huzurunuz olunca, güven duyduğunuzda, o zaman düşmanla mücadele alanında şaşırmazsınız. Umutsuzluğa kapılmazsınız. Sarsılmazsınız. Bugün bu sükunet ve huzur nedeniyle insan, İran halkının Amerika ve komplolarına karşı kesin zafer kazanacağından emin olabilir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarıyla ilgili kalıcı ıtır sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.